Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, bu güzel iftar saatinde bir rahmet sofrası programında daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi bugün de çok özel ve güzel bir misafirimiz var. Onunla sizi baş başa bırakacağız. Profesör Doktor Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi'nin kurucusu ve şu anda da sahibi, özellikle insan beyni üzerinde çalışan uzman bir üniversite. Öyle değil mi hocam?
Evet.
Şimdi burada bir de şey var. Bizim İbn Haldun Üniversitesi ile Üsküdar Üniversitesi'nin müştereken, inşallah Dünya Pozitif Psikoloji Kongresi.
Kongresi, evet.
Ben o şeyi duyunca kararını biz aldık da mütevelliydi. Şimdi pozitif psikoloji ne, negatif psikoloji ne diye ben kafa yordum biraz. Şimdi ben de tasavvufçuyum tabii.
Tabii.
Şimdi tasavvuf nefse emmareyle uğraşmaz.
Evet.
Nefse emmarenin yukarısına ya da emmareden başlar da yukarıya doğru insanı çıkarmaya
evet.
çalışır.
Mutmainne.
Ha, buna siz kişisel gelişim mi diyorsunuz? Evet.
Evet.
Yani emmare, levvame, mülhime, mutmainne, evet. Raziye, mardiye. Bu işte bu pozitif psikolojisi bana göre bu levvameden başlayıp yukarıya doğru insanı evet. götürme şeysi.
Evet.
Ama psikoloji de esas şuur altıyla ilgileniyor.
Evet.
Şuur altının insanoğlunun hareketleriniz efendim düşüncelerini kilitlemesi ve şuur altını insanı yönlendirmesi. Dolayısıyla söze buradan başlayalım diyorum isterseniz.
Tabii.
Pozitif psikoloji niye bu kadar önemsiyorsunuz?
Bu tespitiniz çok harika, mükemmel. Çünkü şimdi klasik psikoloji eksiği sıfıra getirmeyi hedefliyor. Yani bir insanın patolojisini, bozukluğunu, arızasını düzeltmeyi hedefliyor.
Evet.
Yani klinik şey
normal
anlamda.
Normal seviye getirmeyi.
Normal seviye getiriyor. Ama pozitif psikoloji sıfırın üzerine çıkarıyor.
Evet.
Buna well-being deniyor.
Evet.
Well-being'in ben Türkçe'de karşılığı well-being iyilik olarak Türkçe'ye çevrildi ama iyi oluş diye çevrildi Türkçe'ye yeni bir kelime halinde. Ben bizim kültürümüzde bunun karşılığı nedir diye araştırdım. Sağlık ve afiyet diyoruz ya.
Evet.
Sağlık sıfır ve altı ile ilgileniyor. Afiyet sıfır ve üstü ile ilgileniyor.
Aa, çok güzel bu da. Bu da çok
afiyet,
güzel.
Afiyet hep bütün dualarda bakıyorsunuz. Afiyet, sağlık evet. ve afiyet beraber kullanılır. Yani bu işte tasavvufun şeyin hani insanın nefsinin kemalatı için makamlara çıkmasıyla ilgili yol açıyor. O insanın pozitif pekiştirme yöntemi, pozitifi güçlendirme yöntemi. Negatifi düzeltmek teknik bir iş.
Evet.
Ona uzmanlar uğraşır ama pozitife çıkıp düzeltmek ve hatta şu anda psikolojik sağlamlık deniyor şu anda.
Evet, çok güzel.
Bir insan psikolojik sağlamsa negatife ve diyelim bir depresyon geçirdi, bunalım geçirdi, bir travma yaşadı. Onu yendikten sonra travma sonrası büyüme oluyor, kazanma dönüşüyor. Kişi psikolojik olarak güçleniyor. Yani travma sonrası yani kendini gerçekleştirme, kendini güçlendirme ortaya çıktığı için o travma ona fırsata dönüşüyor hayatında. Burada da bizim tasavvufun yaklaşımı da öyle. Bizim Resulullah'ın hayatındaki yaklaşım da öyle. 13 sene Mekke, 10 sene
Medine
dönemi. O 13 sene Mekke döneminde Hazreti Ömer ve hepsi celalli ya onlar. Hep savaşalım, karşı çıkalım, susmayalım diyorlar. Resulullah hicret ediyor. Gene de fiziki mücadeleye girmiyor. Bir şey yapmıyor. Gönüller üzerinde bir şey inşa etmek istiyor. Hatta şöyle diyorlar sana bak Mekke'nin emirliğini verelim. Her şey bütün sen hükmet yönetici ol. Fakat davandan vazgeç diyorlar. Vazgeç diyorlar. Eğer taktik ve stratejik düşünseydi kabul ederdi. Belli bir hakimiyet kurunca herkes Müslüman olacak derdi. Olurdu ama gönüllere inşa etmediği için, güven temelli gitmediği için medeniyet oluşturamazdı. Ya İslamiyet'in medeniyet oluşturması gönüller üzerinde inşa etmesi, ikna ve inandırmayla gitmesi. Mesela şey döneminde Huneyn'den dönüşte Ebu Süfyan'a 1000 deve veriyor. Çocuklarına 100 deve veriyor. Hepsi ya bunlar savaştan bile kaçtılar. Nasıl niye veriyorsunuz diye Medine'den gelen şeyler mücahitler şey yapıyorlar. İtiraz ediyorlar sahabeler. O diyor ki ya ben onların kalbini İslamiyet'e sındırmak için veriyorum diyor.
Zaten,
ben zaten sizinle geleceğim diyor.
Zekatın kalemlerinden bir tanesi de kalbi İslam'a ısındırılması gereken insanlar.
Öyle değil mi zekatın abi, ya? Çok doğru.
Kur'an-ı Kerim zekatın verileceği kalemleri sıralamış. Bir tanesi de müellefe-i kulüp.
Müellefe-i kulüp.
Evet. Kalbi İslam'a sıcak yaklaşanlar.
Zekattan sayılıyor. Bakıyor, müthiş bir şey. Yani onun için burada bizim şu anda Medine dönemi önemli. Tabii muhakkak birçok şey orada, kurallar netleşti. Ama Mekke dönemindeki ahlakın öğretilmesine ihtiyaç var. Bunu pozitif psikoloji yöntemi çok uyuyor buna. Pozitif psikoloji, hiç bir insanın problemini çözmek için bir insan geliyor problemli. Hatta mesela huzur kelimesini ben araştırdım. Arapça huzur kelimesi, şimdi pozitif psikoloji uğraşanlar huzur kelimesini İngilizce'de yok karşılığı.
Yok tabii.
Yok. Onun üzerine, onun yerine otantik mutluluk diye bir tabir ürettiler. Otantik mutluluk nedir? Saf, halis mutluluk. Ben Türkçe'de baktım bunun karşılığı ne var diye. Huzur kelimesi. Huzur, hazır olmak kökünden geliyor Arapça'da. Bir insan iyiye de bilecek, kötüyü de bilecek, hepsine hazır olacak ama iyiyi bekleyecek.
Evet.
Bu şeydir. Resulullah'ın ahlakında var. Yani her şeyde gördüğümüz zaman bir insanın iyi ve kötüyü de görecek ama kötüye karşı, yani iyilik yapana iyilik yap, kötülük yapana haksızlık yapma anlamında ve şeye karşı, hayata karşı bu yönle yaklaşacak yani. Hep Resulullah hep şefkatle yaklaşmış. Ön yargılarla yaklaşmamış ki. İnsanların ruh hallerini güçlendirerek İslamiyet'e sevindirmiş. Pozitif psikoloji de bu net tasavvufun şu anda bilim haline gelmiş şekli. Ete kemiğe bürünmüş, bilimsel hale gelmiş şekli.
Tıbbı nebevinin, yani tıbbı nebevinin yani uğraştığı en önemli konu.
Ve çok önemli bir konu bu. Tıbbı Nebevi ile ilgili Osmanlı'nın son dönemindeki yazılan kitaplar, mesela bir tanesi Doktor Hüseyin Remzi'dir. Ben onun orijinalinde talebeyken meraklıydım, almıştım. Orada bir şeyde, şu andaki tıp fakültelerindeki Amerikan Batı sisteminin tıp fakültelerinde hep tedavi tıbbı öğretiliyor. Tıbbı Nebevi'ye bakıyorsun, sağlık tıbbını öğretiyor. Ya yani insanların hasta olmaması için ne yapması lazım?
Aha, evet.
Bak, insanların depresyona girmemesi için ne yapması lazım? Hatta ben bununla ilgili ilk mesleğin, hani ilk böyle 2000'li yıllarda ilk yazdığım kitap Kendine Barışık Olmak. Sonra mutluluk psikolojisi, evlilik psikolojisi, evlilikle ve hep koruyucu ruhsal ile ilgili kitaplar. Birçok meslektaşım bana diyor ki, ya sen öyle kitap yazıyorsun ki sana gelen hastaları azaltan kitap yazıyorsun, farkında mısın diye.
Bindiğin dalı kesiyorsun diyor, diyorlar.
Yani öyle diyor, fakat ben bu, yani Allah'ın huzuruna gittiğim zaman bu bilgileri, ben koruyucu hekimlik ayağını, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanısın, ruh sağlığı ayağını kullanmazsan vebal ya. Yani insanlara en hayırlı olanınız en faydalı olanınızdır hadis-i şerif. Yani onun için bu aslında şey işte, yani hekimliğin birinci hekimliktir.
Birinci
sağlık
adımı.
Sağlık tıbbı.
Tabii tabii.
Mesela şu andaki bakanımız bunun farkında, sağlıklı yaşam master planı hazırladı.
Evet.
Yani 300 küsür sağlıklı yaşam merkezleri açtı Türkiye'de. Ya yani bu farkına varıldı ki insanlar hasta olmadan check-up'larını yapsın, kontrola gelsin, yani şey yapsın, yani kilosunu versin. Çünkü hastalıktan %60-70'i yanlış yaşama stilinden kaynaklanıyor.
Yanlış beslenmeden, yanlış
yemeden, yanlış böyle yanlış ahlak gelişiminden, yanlış karakter gelişiminden, bundan kaynaklanıyor. Bunu düzeltmedikçe sen bu sefer ne olsun, hep sonuçlarla uğraşıyoruz tıp. Sonuçlardan önce sebepleri düzeltmek gerekiyor.
Çok güzel.
Ya bu pozitif psikoloji, psikolojik sağlamlık eğitimi
marifet
veriyor.
Hasta olmamak.
Tabii.
Hasta olmamak için ne gerekiyorsa insanın tedbirli davranması. Zaten tedbir de müdebbir. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sından birisi.
Evet,
ne demek müdebbir? Evet. Sonradan gelecek tehlikeyi önceden haber vermek demek.
Evet.
Tedbir nedir? Sonradan gelecek tehlikeyi görüp şimdiden onun önlemini almak.
Tabii.
İşte bu gerçekten sağlık
tabii.
Tıbbı bunu gerektiriyor.
Tabii. Allah mesela, razı olsun. Şeyde budur mesela. Askerlikte de öyle. Yani asker kökenini olduğumu hiç biliyorum. Gerçek komutan mesela tabur gitti bir tepeye. Tepeye gittiği zaman herkes çadırını kurar yatar. Komutan gider, nereden düşman gelir diye oraları tahmin eder, nöbetçi koyar oralara. Yani asıl tehlikeyi önlenmek, tedbir
tabii,
almak.
Tabii,
yani
tabii.
Asıl şey budur. Yani mesela evet. Savaş hukukunda böyle olduğu gibi, mesela geçmişte yaşadık bunu. Irak şey olacağı zaman Özal demiş ki 90'lı yıllarda Irak'a girmemiz gerekiyor, ne yapalım? Genelkurmay'ın hiçbir planı yokmuş. Bir genelkurmay başkanı istifa etti o yüzden.
Tabii.
Bakmış hiç planı yok. Biz giremezsekmiş, hiç orayı biz düşman gibi görmedik. Planımız yok demiş ve yapamamışlar.
O zamanın anlayışı, aman yani. Ha. Yurtta sulh, cihanda sulh. Dışarıya gözünü dikme sakın. Hatta dikerseniz gözümüz oyarız demişler.
Yok değil işte, dışarıdan gelecek tehlikelere evet, karşı tabii. tedbirli alacaksın ki içeriği koruyacaksın. Tabii. Evet. Yani onun için silahlı kuvvetlerin ki hani bir onun için silahlı kuvvetler savaşçı değil, savunma esastır, savaş istisnadır.
Evet, evet.
Yani bu önemli, bunu yanlış anlıyorsun.
Hocam burada birinci kitabınız, o kişisel mutluluk. Biz huzuru hep dışarıda arattırıyorlar bize.
Evet.
Yani nerede arattırıyoruz? Ya parada pulda arıyoruz.
Aynen öyle.
Şanda şöhrette arıyoruz. Makamda mevkide arıyoruz efendim. Yani hep dışarıda arıyoruz. Evet. Halbuki ya, benim kendi inancım o ki huzur dışarıda değil. Huzur içimizdedir.
Evet.
Buna Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kalbi selim diyor. Bak o kıyamet günü ne mal ne evlat hiçbir şey fayda vermez. Sadece sizi kalbi seliminiz kurtarır. Kalbi selim, aklı selim, zevki selim, hissi selim diyorlar ya. Evet. Bu gerçekten huzurlu bir insanın kalbi, evet, aklı.
Aynen öyle.
Bunu yakalamak işte iç huzuru insanın, evet, içinde araması. Tabii. Ve içinde bulması lazım. Evet. Dışarıda aramak boşuna bir gayret gibi geliyor. Evet. O yüzden bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Tabii bu çok yani zaten bu pozitif psikolojinin de temel kavramlarından birisi, mutluluğu iç sebebe bağlayacaksın, dış sebebe bağlayacaksın. Yani iç nedene bağlı mutluluk kimsenin değiştiremeyeceği mutluluk oluyor. Kontrol sende oluyor. Ama dış sebebe bağlı. Şuyum olsun mutlu olayım. Bu makama geleyim mutlu olayım. Şu parayı kazanayım mutlu olayım dediği zaman insan dış sebebe bağlı olduğu için bu onun kontrol edemeyeceği bir sebep oluyor. Ve böyle durumda onu kaybettiği zaman depresyona giriyor.
Hatta geçen bir televizyonda ben sizin programınızda zatınızın değerlendirmesi oydu. İnsanların böyle huzur ve mutluluğunun devamlı olabilmesi için hedefinin de yüce hedefler olması lazım. Evet. Dünyevi hedefler korsanız, onu yakalarsa bir insan ondan sonra ne yapacak?
Bitince hayat anlamı kalmıyor.
Yol bitti, hayat anlamsızlaşıyor. Tabii, tabii. O yüzden esas yüce hedeflere,
soyut hedeflere
yönetmek lazım
yani
diye.
Hayatım sonunda nasıl bir insan olacak? Evet. Mezar taşına ne yazılacak? Evet. Nasıl anılmak istiyorsunuz? Mesela bunu şey yaptığı zaman ve öldükten sonra hayatla ilgili nasıl bir şeyim var? Çünkü İnsan istisnası olmayan tek bir hakikat var, ölüm hakikati. Ona karşı insan, ama insanın beyninin bir özelliği var. İnsan beyni sonsuzluk istiyor, özgürlük istiyor, sosyallik istiyor ve ölümsüzlük istiyor işte. Sonsuzluk, ölümsüzlük istiyor ve bu özel anlam istiyor. Beyin bunu arıyor, böyle programlanmış. Diğer canlılarda yok ona. Buna metakognisyon genleri deniyor. Beyinde zihin üstü böyle kendini aşmayla ilgili genetik algoritmalar var beyinde. Bu genetik algoritmalar uygun davranmazsa bunalıma giriyor. Buna Yalom varoluşun dört temel anksiyetesi diyor. Bu anlam arayışı, özgürlük arayışı, yalnızlığı giderme, ölümü açıklama getirme. Bütün bunlara insan açıklama getirirse acılara dayanabiliyor. Acılara anlam yüklerse dayanabilir insan. Ölüme anlam yüklerse onu yönetebilir. Yanlış anlam yüklerse bu sefer ne oluyor? Hayatın sonunda kendini tamamen uyuşturucuya veriyor, eğlenceye veriyor ve gerçekleri unutarak hayatını...
Ya da intihara veriyor.
İntihara veriyor. Tabii. Yani böyle yani bir nevi hayattan fişini çekiyor, evet, ve şey oluyor, harcıyor kendisini. Ama insanı Allah öyle bir zihin, şu, akıl vermiş ki...
Dördü bir daha sıralar mısınız hocam?
Şeyde Yalom'un dört temel anksiyeti. Evet, bir anlam arayışı,
evet,
özgürlük arayışı, İlişki arayışı ve ölümsüzlük arayışı.
Dört tane temel
dört tanesi.
Şey. Evet.
Bunlar.
Yani beyin bunları araştırıyor.
Arıyor bunları.
Kendi kendini ikna etmek istiyor.
Tabii
ki.
Tabii bunları, evet, tatmin etmek istiyor. Bu beynimizde böyle bir yazılım var. Bu yazılıma cevap vermezsek belirsizlik oluyor. Belirsizlik de bunalıma itiyor insanı. İnsanoğlunun en çok rahatsız eden, yani böyle modern insanın kaygısının en büyük sebebi belirsizlik. İşte savaş çıkacak, belirsizlik. Yani çocuğun kalbi çarpıyor, çocuğun ateşi yükselmiş ya ölürse diyor, bir acizliğini, zayıflığını anlıyor. Çünkü insanın istekleri sınırsız, arzuları sınırsız ama gücü sınırlı. Sınırlı. Böyle olunca sınırsız istekler var, sınırlı bir güç var. Kendi bunalıma giriyor, bunu fark edemiyor. Böyle durumlarda her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden, her şeyin çaresi onda olan yüksek bir anlamın parçası olursa rahatlıyor. Biz buna zihinsel sığınak diyoruz. O zihinsel sığınak tevekküldür, teslimdir.
Evet.
Yani insan bir tevhid inancından daha güzel anlamda akla en yakın rasyonel inanç tevhid inancı. 4300 tane din var. Ama tek rasyonel olan, akla uygun olan tevhid. Çünkü tek bir yaratıcı olmazsa bu evrenin işlemesi mümkün değil.
Şimdi bir ya. Vatikan'dan bir öğrencimiz bize doktora yapıyordu. Doktoranın konusu da şey, teslis akidesi üzerine İslam kelamcılarının düşünceleri. Bizim odaya gelmiş. Ben de dersten çıkmışım yorgun argın. Namazımı kıldım. Bizim Emin Işık Hoca, bizim Necip Taylan onlarla sohbet ediyor. O da benim odada. Sonra çıkarken anladım tabii mevzuyu. Dedim ki canım dedim bak sen İslam kelamcılarının teslis akidesi üzerinde düşüncelerini soruyorsun değil mi? Ya dedim biz bir tek Allah'ın dediğinin altından kalkamıyoruz dedim. Onun istediği gibi tam ve mükemmel yapamıyoruz. Sen üç tane Allah'ın dediğini nasıl yapacaksın dedim.
Çok güzel demişsin ya.
Sonra dedik ya hocam dedi sen dedi benim doktora tezimin tamamen kökünü yıktın dedi. Benim düşünce dünyamı değiştirdin
dedi ya öyle. Ya insan öyle tabii yani. Bir yerde diyelim iki tane otorite olursa
olmaz,
orada
evet.
Mümkün değil yani. Evet. Bir köyde iki tane muhtar olmaz.
Olmaz tabii.
Bir şehirde iki vali olmaz. Mümkün evet. Değil kaos çıkar.
Evet.
Bu kainatta birkaç tane yaratıcı çoklu evren tezi var. Evet. Mesela mümkün değil çoklu evren. Evet. Muhakkak tek bir yerden kontrol edin. Bunu hatta şu anda bilimde süper determinizm deniyor.
Evet.
Determinizm hani nedensellik ilişkisi.
Tabii canım tabii. Hayır.
Tabii.
Yani her şeyin bir sebebi var. Sebep tamam. En son bir tabii, müsebbip var işte.
Tabii müsebbip var.
İşte o müsebbip.
Yani o da müsebbip. Allah evet. Bir bak, kanunlar koymuş. Mesela kuantum, süper determinizm kuantum fiziğinin bir öğretisi bize. Kuantum fiziğine göre biz her şeyin bir sebebi olmalı diyor. O zaman ilk başta bir ilk başta evrensel bilgi veri tabanı olması lazım diyor. İlk başta. Evet. O da Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsun adı Levh-i Mahfuz.
Evet.
Ana kitap. Yani bu nedenle bu bilim Allah'ı bulmayı kolaylaştırdı şimdi.
Amenna.
Tevhid. Evet. Bütün oklar tevhidi gösteriyor.
Burada tevhid dediniz bir de tevekkül.
Tevekkül tabii.
Tevekkül. Ben tevekkülü tabii şöyle anlıyorum ben. Geleceği Allah'a havale ederek geleceğin zihnimizi, gönlümüzü, aklımızı meşgul etmesinden kurtulmak.
Evet.
Hatta bizim tasavvufta Sufi İbnül Vakt diyorlar. Derviş içinde bulunduğu vaktin oğlu.
Evet.
Buna Cüneyd-i Bağdadi kızıyor. Olmaz böyle bir şey. Böyle bir adam rüzgarın önündeki yaprak gibi savrulan bir adamdır. Zaman onu istediği gibi yönlendirir. Esas olan diyor Ebu'l-Vakt olandır. Vaktini kendisi kuşanan ve kendisi kullanandır.
Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri.
Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. O yüzden de insanın Mevlana diyor ya yani dem bu demdir. Yani geçen geçmiştir artık. Müstakbelse müphemdir. Ya. Hayat dediğin şey tam şu içinde bulunduğun demdir. Ya biz bu demi değerlendirmek varken ya geçmişe hayıflanarak kaçırıyoruz bu demi. Gitti mi bir daha geri gelmiyor. Ya. Veya gelecek hayalini kurarak yine eğer ömrümüz varsa gelecek nasıl olsa geliyor. Niye biz gelecek hayaliyle şu andaki kaçan gittiği zaman gelmeyecek anı kaçırıyoruz. Ya. Sen ana konsantre ol. Bu yüzden üç temel şey var. Belki pozitif psikolojide de olabilir diye söylüyorum. Bir, geçmişin seni kendine bağlamasını, enerjini çalmasını engellemek için sabır.
Evet.
Anında karşılaştığın, sıcağı sıcağı karşılaştığın olayları, onu gönül hoşluğuyla karşılarak bir sonra gelecek anı kaçırmamanın tedbirini almak. Evet. Bu da rıza ile.
Rıza ile.
Rıza, razı olmasan ne olacak?
Tabii.
Geçip gidiyor zaten.
Tabii.
Olan olmuşsa onu değiştiremiyorsunuz.
Tabii.
Ölen ölmüşse diriltemiyorsunuz. Bir üçüncüsü de, gelecek hayaliyle şu andaki gitti mi gelmeyecek anı kaçırma. Sen bu ana konsantre ol.
Evet.
Nasıl olsa şey geliyor. O yüzden Hazreti Mevlana tevekkül diyor. Bir kenara çekilip armut pissin ağzıma düşsün diye beklemek değildir.
Evet.
Ya tevekkül Allah'ın gözü önünde. Onun bizi gördüğüne inanarak yaşamak. İşi bu şuurla yapmaktır diyor.
Yapmaktır. Yani biz bir bakıyorum ben insanlar Allah'a inanıyor ama Allah'a güvenmiyor gibi yaşıyorlar.
Evet.
Yani şimdi tevekkülde mesela bir avukata vekalet verdiğin zaman nedir? Artık ona güvenmen lazım. Her şeyine karışırsan avukat
olmaz.
Olmaz. Avukata güvensizlik
çok güzel.
Saygısızlıktır.
Hocam şu sözle birinci bölümü noktalayalım. Bir daha buyursanız
eğer. Yani bu Allah'a inanmak ayrı, Allah'a güvenmek
İnsanlar ayrı. Allah'a inanıyorlar da Allah'a güvenmiyorlar.
Allah'a inanıyorlar ama Allah'a güvenmiyorlar. Çünkü tevekkül kavramının içi boş şu anda.
Hocam yani. Onu ikinci bölümde ele alalım
İnşallah.
Hocam.
Tabii.
Sözünüzü balla kestim kusura bakmayın. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri. Nevzat Tarhan hocamızla bu güzel bal tadında bir sohbetin birinci bölümünü istemesek de sözünüzü balla kestik hocam.
Estağfurullah, estağfurullah.
Ama sohbetimize inşallah kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz. O yüzden değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, sohbetin birinci bölümünü burada noktalıyoruz ama lütfen kulağınız, aklınız, kalbiniz bizde kalsın. Nevzat hocamızla tekrar sohbetimize devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Nevzat Tarhan hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, şu sözü biraz daha açın. Bugünün insanları Allah'a inanıyorlar ama Allah'a güvenmiyorlar.
Evet.
Şimdi bizim rahmetli Selçuk Eraydın hocamız vardı. O derdi tabii ki ya sabır çok önemli bir şey. Sabır bir adamın karşılaştığı bir olay, bir felaket anında onun üstüne çıkarak şokuna girmeden, soğukkanlılığını kaybetmeden Allah'la bağını sürdürmesidir.
Allah'la sabır.
Sabır. Sabretmemekse karşılaştığın olayın altında kalarak onun altında ezilmektir dedi.
Evet.
Ve sabırsızlık ise Allah'ın yaptığını beğenmemek ve Allah'ı kullarına şikayet etmek manasını taşır
tabii.
Derdi. O yüzden Zatihanizin bu sözü müthiş hoşuma tabii. gitti. Yani o yüzden bunun üzerine biraz daha durursak yani hocam.
Bunu ben şuna benzetiyorum. Mesela bir uçağa binmişsiniz. Uçağın kaptanına güvenmiyorsanız uyuyamazsınız ki. Ya adam uyursa ya sarhoşsa ya şöylesi ya böylesi derseniz arkada uyuyamazsınız. Şoföre binmişsiniz, kaptana güvenmiyorsunuz. Uyuyamazsınız. Güvenmek zorundasınız. Kaptanlığını kabul ediyorsanız. Şimdi ameliyata girmişsiniz, cerraha güvenmiyorsunuz. Ya hata yaparsın, şu olsa her şeyin vıdı vıdı karışıyorsunuz. Adam daha çok hata yapar. Ve böyle durumlarda bu işi biliyorsan, hatta bize bazen öyle oluyor hastalar. Böyle böyle yapıyor. Bak sizin mesleğiniz ne diyor? Mühendis. Ben mühendislikten anlamam, siz de benim işimden anlamazsınız. Onun için lütfen mesleki olarak benden yardım istiyorsanız söylediklerimi o gözle dinleyin.
Tabii.
Diyorum böyle. Yani biraz şey net durmak oluyor ama o sefer güvenlik açık şeffaf olduğu için güven oluşuyor. Şimdi şeyde de biz Allah'la ilgili Allah'a inanıyoruz ama sıfatlarını tam bilmiyoruz.
Evet.
Sıfatlarını bilmediğimiz için Allah zaten şah damarımızdan daha yakın. Yani biz yaptığımız şu andaki ibadeti hayatımızın son günü gibi ve son namazı gibi kılabiliyorsak ve haram ve helal gibi hassasiyetlerimizi elimizden gelen gayretle gösterebiliyorsak, bir mesela bir Ramazan'ı bir arınma fırsatı olarak değerlendirebiliyorsak, böyle bir durumlarda ne oluyor? O kişi iman tevhide götürüyor. Tevhid de tevekküle, tevekkül teslime götürüyor. Teslim de tevekküle götürüyor. Ve tevekkül olunca da iki dünya saadeti çıkıyor ortaya.
Evet.
Bak iki dünya saadeti.
Kaygılarınızdan kurtuluyorsunuz.
Tabii. Sadece öbür dünya saadeti tabii. değil. Bu dünyada da evet. ne oluyor? Sen böyle durumlarda yani bir yaşadığın zorluklara doğru bir anlam yüklüyorsun. İnsan beyninin anlamlandırma ihtiyacını böyle imanla birleştiriyorsun. Tevhid şeyindeki bir imanla birleştiriyorsun. Yani tevhid anlamındaki bir imanla her şeyi kontrol eden bir güce teslim oldum dediğin zaman yalnızlığın gidiyor.
Evet.
Korkuların gidiyor.
Evet.
İmanın verdiği o huzuru evet. hiçbir evet. şey vermez.
Şimdi şey var. Allah'tan korkmuyor adam. Gece evde yalnız kalmaktan korkuyor.
Tabii.
Şimşek çakmasından korkuyor. Fareden korkuyor. Efendim yılandan korkuyor, korkuyor. Ya diyor ki velinin birisi. Allah'tan kork, bütün korkulardan kurtul.
Ya,
o zaman öyle. Özgürlüğün elinde kalır.
Tabii.
Şimdi Hazreti Pir de Mevlana da diyor ki bak kasabın yanına gittiğin zaman fazla kasaba akıl verme. Eti doğrayacağı yerde seni doğrar diyor. Terziye gittin, terziye akıl öğretmeye kalkıyorsun. Terzi kumaşı kesecek seni keser diyor. Efendim işte böyle şeyler yapıyor, misaller veriyor. O yüzden gerçekten teslimiyet tabii. ve tevekkül
tabii.
insanın hayatını yani, bütün kaygılardan
kurtarır. Her şeyi kurtarır. Hükmedemeyiz, mümkün evet. değiliz. Bana böyle bir aynı şekilde bir teslimiyet duygusu olmayan bir şey hasta gelmişti. Bir iş adamı, ya ben 1 milyar dolarlık bütçe yönetiyorum ama tansiyonumu yönetemiyorum dedi.
Evet.
Yani şimdi bak, kontrol duygusu öyle yüksek ki.
Evet.
Her şeyi kontrol etmek istiyorum. Dedim ki bak, vücudumuzdaki sistem bizden daha akıllı. Ona çomak sokmayalım, o daha iyi işler.
Evet, evet.
Sen ona tıp ne diyorsa onun kurallarına uy ve bu vücudum, yani tıp neyse gerekeni yapıyorum, ona güven, o zaman rahatlarsın. Tıbba güven, tıbba kendini bırakmazsan bu sefer ne oluyor? Beyin devamlı belirsizlik üretiyor. Belirsizlik, ya şu olursa, ya ilaç iyi gelmezse, ya şöyle olursa, ya böyle olursa, buna hatta tıpta plasebo etkisi deniyor. Yani bir insan güvendiği zaman bir işe, beyin %40 iyileştirici kimyasallar salgılıyor. Mesela bir insanın deney yapılmış, bu dünyada kilometre taşı olan deneylerden birisi. Beyin ve davranış ilişkilerinde bir 50 kişi kadar böyle plasebo ilaçlar var. Hani içinde karbonat var, ağrı kesici diye insanlara, baş ağrıyan insanlara vermişler. 50 kişi kadarında plasebo ile baş ağrısı geçmiş. Yani ağrı kesici özelliği olmayan ilaçla ağrısı geçmiş. Bunları alıyorlar, 50 kişiye başın ağrısını, yani sahte bir ilaçla, yalancı bir ilaçla baş ağrısı geçiyor. Onlara naloksan diye morfin antagonisti bir madde veriyorlar.
Allah, evet.
Morfin karşıtı bir madde veriyorlar. O maddeyi alınca geçen baş ağrılar çıkıyor ortaya. Yani onlar bu şeye inanınca, bu evet, ilaç ağrı kesici, beyin endorfin üretiyor. Endorfin de iç morfin.
Evet.
Üretiyor. Mesela beyin endorfini en çok nerede üretir? Spor yaparken üretir. İnsan spor yaparken ağrı duymaz. Vücut soğuyunca ağrı duymaya başlar. Bak, endorfin üretiyor. Endorfinde iki özelliği var. Biri ağrı kesici, diğeri keyif verici. Bak, düşün, bu beyin böyle dur. Ama bu da o ilaca ağrı kesici anlamını yüklediği zaman kişi. %40 plasebo etkisi var. Yani bu şifa, diyelim tedavi tam şifa %100 ise %40, bir mesela %30-40 da ilaç tesir ediyor, %70-80 düzeliyorsun.
İman aynı zamanda insanın kendine inanması,
evet,
doktoruna inanması, hocasına inanması. Böyle olursa neticeyi çok çabuk elde ediyor.
Tabii.
Yani mesela hastasın sen, ya ben inanıyorum, ben bu hastalığı yenerim arkadaş diyen bir adamın tedavi süresiyle doktoruna teslim olan, ona inanan bir adamın tedavi süresiyle inanmayan bir adamın tedavi süresini düşünün.
Taklidi iman.
Evet.
Tahkiki iman ne? Allah'a inanmak, kainattaki kurallı bir sisteme inanıyorsun.
Evet.
Kuralların, evet, bir insan ne zaman bir ülkede hukukun üstünlüğü vardır. Mesela şey olmaz, orada güç şahıslarda değil, kanun ve kurallardadır. Böyle karakola düştüğün zaman hukuk dışı bir şey olmaz. Mahkemeye gittiği zaman hukuk dışı bir şey olmaz. Orada bu kurallı sistem vardır. Mesela İslamiyet'in getirdiği en önemli şey, adalet kavramı da hakkaniyet doktrini deniyor. Ve bu kurallı sistemin olmaz. Bir evde kurallı bir ortam yoksa çocuk yarın ne olacağını bilemediği için belirsizlik oluyor ve ilişki, sağlıklı ilişki olmuyor. Yani bir kural, şimdi Allah'a imanın güvene dönüşmesi için Allah'ın kainata kayyum ismini bilmesi lazım. Allah kayyum ismi nedir? Her şey Allah'la ikamedir. Yani her anımıza Allah'la online bağlıyız.
Gücümüz, kuvvetimiz ondan demek. Ya, onun verdiği güçle ayaktayız.
Biz sadece işte o ne demek? Bütün gücümüz ve enerjimiz Allah'la kaim, onunla ikame. Bu demek yani ilmi mutlak onda, irade-i mutlak onda, hikmeti mutlak onda, kudreti mutlak onda. Bunları bildiğin zaman, ismi azam bunlar biliyorsunuz. Bunları bildiği zaman, bu böyle sıfatlarla Allah'ı bildiği zaman, Allah zaten bana şah damarımdan daha yakın. Allah zaten var. Zaten şu anda beni o görüyor, ben onu görmüyorum ama o beni görüyor gibi yaşıyorsun. Böyle durumlarda insan o zaman iman güveni oluştuğu için, yani ne Allah'ın kurallarına uyarsam ben, niye paniğe kapılayım ki, niye korkuyum ki? Kurallarla uygun, hukuka uygun yaşıyorsan rahat rahatlıkla gece uyursun. Kapının çalınmayacağı, yalanın, hilenin, entrikan yoksa, yani yalan söylemiyorsan kötü bir muamele görmeyeceğinden emin olursun. Onun için İslamiyet'in en şeyi emin kelimesi, siz daha iyi bilirsiniz, iman aynı kökten geliyor.
Aynı kökten geliyor
ya,
tabii.
Eminlik ve iman. Yani evet, Allah'a tam inanıp güvenmek, teslim olmak, evet, yani. Tamamen ruhen.
Ona bağlanmak.
Peki bunun, evet, bunun beyin şeyi karşılığı ne? İnsan beyninde bir şey var. Böyle mantıksal beyin var, duygusal beyin var. Bir de ön beyin var, kaptan köşkü beynin. Mantıksal beyin rasyonelite, yani kar zarar analizi yapıyoruz. Mantık, muhakeme, analiz, hesaplama. Sağ beyin duygular, heyecanlar, müzik, sanatla ilgili. Ön beyinde karar veriyor. Uygun, uygun değil, geçerli, geçerli değildir. Faydalı, faydalı değildir. Merhametli, merhametli değildir. Karar veriyor. İnsanın tek özelliği iyicil ve kötücül duygularımız var içinde. Yap, yapma demek. Yap, yapma dedikten sonra sanki bir enerji bizi yaptırıyor, ne yaptırmıyor. Yani cüz'i irademiz sadece tercih yönünde
tabii
var.
Tabii seçkide.
Seçkide.
Seçkide rol oynuyor
sadece
tabii.
Onun dışında bizim yaptığımız gücümüz yok. Sistem tıkır tıkır işliyor. Buna bilimde sibernetik deniyor.
Evet.
Sibernetikte ne vardır? Koca bir gemi küçücük bir dümenle ufak bir hareketle oynuyor. Ya dümeni çeviren de ben koca gemiyi oynattım, ben ne biçim adamım diyebilir mi?
Diyemez.
Diyemez çünkü kapalı sistem. Kainat entropiye göre kainat kapalı sistem. Kapalı sistemde sibernetik yasalar işler. Burada da Allah'ın her şeyi kontrol eden müthiş bir kanunu, bütün mukaddir ismi var Allah'ın. Takdir ettiği bir sistem var. Biz orada sadece bir seçiciyiz. Cüz-i irademiz var. Yap, yapma. Uygun, uygun değil.
Yani, ama sorumluluğumuz da burada hocam zaten.
Tabii. Ondan aynen, sonrasından Allah...
Trafik işaretleri gibi yolda.
Aynen.
Şimdi burada 80 kilometreden fazla hızla girme diyor viraja. Sen 140 metreyle girersen ne olur?
Taklatarsın.
Taklatarsın. Yani. O yüzden Allah bu yolda sırat-ı müstakimi koymuş. O bir tehlike işaretlerini de koymuş. Ama burada tercih sana ait.
Tabii.
Bir tek şey var.
Tabii.
Ölümün, doğumumuz bizim elimizde değil. Ölümümüz de bizim elimizde değil. Dolayısıyla bu aradaki ömür bir emanet.
Emanet.
Bu emaneti iyi kullanmak zorundayız. Tabii. Mesela burada gene sizin ifade buyurduğunuz bu gerçekten insanın güçlü bir teslimiyet, güçlü bir tevekkül anlayışına ihtiyacı var. Mevlana buyuruyor ki şükür hayatı şeker gibi yaşamaktır.
Çok güzel ya.
Şükür diyor şükredilen nimetten daha büyüktür.
Evet.
Şükür diyor şükredilen nimetten daha güzeldir. Evet. O yüzden diyor şükretmek hayatı şeker gibi yaşamaktır. Şimdi ben diyorum ya şükreden bir adam gerçekten her tarafa pozitif enerji verir. Yani ne suratı ekşir, evet, ne kaşı çatılır. Niye? Böyle bir şükür. Her tarafa güler. Müslümanın tebessüm, gülen yüzü diyorlar ya.
Tabii.
Bu güler yüz de sadaka. Burada bile bu şükür çok önemli. Biz bugün şükrü de anlayamıyoruz fazla. Tabii. Anlamlandıramıyoruz ya da. Tevekkülü de demek ki anlamlandıramıyoruz. O yüzden sizin bu ifade buyurduğunuz şeyi defalarca tekrar etmek lazım. Biz Allah'a inanıyoruz ama yalnız ona güvenmiyoruz.
Evet.
Demek tabii ki bizim bu güvenimizi takviyeye ihtiyaç var.
İşte bu işte tamamen insanoğlunun egosu yüksek olan insan şey yapıyor. Herkes ona borçlu gibi, her şeye layık gibi düşünüyor. Niye daha iyisi olmadı? Niye daha fazlası olmadı diyor. Şükür eksikliği var burada. Biz onun için bu pozitif psikoterapide şey yapıyoruz. Şükran gününü tutturuyoruz. Akşam bugün hayatında sahip olduğun, yaşadığın üç güzel şeyi yaz diyoruz. Şükran gününü tutuyor. Kişi daha önce ya bunlar ben... Mesela sabah kalktın üç tane güzel şey yaz. Elimle ayağını tutuyor. Evim var, şuyum var, buyum var. Böyle bunlar görmüyor insanoğlu. Hatta bu minnettarlık modülü var orada. Mesela geçmişte sana iyilik yapan bir kimseye git sen de git iyilik yap. Mesela böyle görev veriliyor, ödev veriliyor. Gidiyor iyilik yapıyor. Adam şaşırıyor. Niye yaptın bu iyiliği diyor. Ya diyor ben diyor şey diyor böyle. Yani böyle bir ödev verdiler bana. Ben geçmişte bana bir iyilik yapmıştın. Onun için bunu yapıyorum diyor. Müthiş bir sıcak bir ilişki başlıyor.
Tabii evet.
Başlıyor. Yani bu şeydir. Hatta bununla ilgili böyle rastgele iyilik projeleri var. Mesela şu anda ABD'de yapıyorlar bununla karşı. Hiç tanımadığınız kimse rastgele iyilik yapmayla ilgili. Yani mesela böyle bir literatüre girmiş bir örnek. Bir böyle bir kurs eğitime gidiyor birisi. Bir genç bir işe yeni girmiş. Patronu çok aksi sert ama çok çalışkan dürüst bir adammış. Diyor ki orada değer verdiğiniz, sevdiğiniz bir insana hediye alın diyor bir şey olarak. Ödev olarak onu veriyor. O da gidiyor patronu hediye alıyor. Patronu diyor ki bunu niye aldın? Senin ne menfaatin var, ne bekliyorsun deyip onu hemen yargılıyor, suçluyor böyle. O diyor ki hayır efendim diyor bana ben diyor şey yaptım diyor. Böyle bir ödev verdiler. Ben sevdiğim insan siz olduğunuz için size getirdim diyor. Yanlış da kusura bakmayın. Adam patron gidince sonra düşünüyor ya bu çok... hoşuma git diyor. Güzel bir şey. Ben de sevdiğim birisine yapayım diyor. Oğluna gidiyor alıyor hediye. Eve gidiyor. Oğluna hediye alıyor böyle. Oğlu başlıyor ağlamaya. ve cebine, elini cebine sokuyor, ip çıkarıyor. Bu gece asacaktım baba kendimi. Beni kimse sevmiyor zannediyordum diyor.
Allah Allah ya. Ya. Demek orada hediye.
Hediye bak ama orada bir hediyeleşme, sevgi dili mesela.
Ama burada ne geliyor? Peygamber Efendimiz bir hediyeleşiniz ki birbirinize karşı muhabbetiniz artsın.
Artsın. Sevgi dili hediyeleşme.
Tabii.
Ya mesela burada bak bu ne oldu? İşte minnettarlık modeli, sevgi. Mesela Peygamber'in ben en çok şaşırdığım, bizim kaybettiğimiz bir özellik var. Sevdiğiniz insanı sevdiğinizi söyleyin diyor.
Evet.
Ya. Biz sevgi sanki cimrisiyiz ya. Evet. Söylemiyoruz sevgi, yani ben önce kendimden başlayarak.
Adam hanımına
yani
bile söylemiyor
ya. Ya söylemiyor ya.
Ya ben seni seviyorum da ne olacak, ne kaybedersin
ya. Ya de, ya söylemiyor ya, halbuki Resulullah'ın şeyi var.
Tabii.
Ya örneği var ya.
Tabii. Bir de hocam şimdi burada gene çok güzel bir nokta geldi benim aklıma. Selamı ifşa ediniz.
Selamı ifşa ediniz.
Ve selam tanıdığınız tanımadığınız herkese selam veriniz. Burada bizim bir hoca efendi öyle derdi. Selam vermek aslında
sünnet.
Büyük küçüğe selam veriyor. Yürüyen oturana selam veriyor. Binek sırtındaki yaya gidene selam veriyor. Bir şöyle bir bakıyorsunuz, erkek kadınlara selam veriyor. Burada ya adam işte siz yürüyorsunuz, adam oturuyor, belki hasta. Ona fırsat veriyorsunuz. Bak benden sana zarar gelmez.
Tabii.
O zaman senin benimle bitecek bir ihtiyacın varsa söyle demektir.
Tabii.
Bir kapı aralıyorsunuz. Efendim binek üstünde giden yaya gidene selam veriyor. Arkadaş yorulduysan gel bak. Ben binekte gidiyorum, hatta gel beraber gidelim. Şimdi adamın tekerleği patlamış. Krikodaya yanında yolda kalmış. Çoluğuyla çocuğuyla orada bakıyorlar. Biz de geliyoruz, bakıyoruz sakallı bir adam. Gariban orada. Kornaya basıyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çektik gittik. Böyle selam olur
tabii
mu?
Tabii içi boş selam olur.
Ya içi boş selam.
O sen neyse, bazen uğurlar olsun diyor.
Tabii ha, o zaman orada duracaksın.
Ya.
Benden bitecek bir işim var mı arkadaş? Ya. Selam budur.
Ya selam.
Ha, krikon mu yok? Hemen çıkar sen kendi krikonu. Adamın tekerlerini kaldır. Ya. Arabasını yürüt, beraber yola devam edin, gidin. Ha. Esas selam budur. Ya. Selam bir yardımlaşma ve dayanışmanın ilk başlama noktası.
Ya.
Hani siz buyurdunuz tabii ya, iyilik yapmak muhteşem
ya, bir şey. Tabii işte. Aynı onu. Yani ilk, yani sadaka, tebessüm sadaka ya.
Lentenalül birra hatta tünfiku mimma tuhibbun. En sevdiklerinizi vermedikçe, infak etmediğiniz sürece mutlak iyiliğe eremezsiniz.
En sevdiklerinizi infak et, vereceksiniz.
Tabii sevdiklerinizden.
Sevdiklerinizden
vereceksiniz. Sevdiklerinizden değil.
Ya. Yani, fazlalıkları değil yani.
Beğenmediğiniz koyunu vermek yok, öyle değil.
Değil ya, aynen. Sevdiğinizden vereceksiniz.
Evet.
Gerçek infak o tabii ya. Paylaşma, gerçek paylaşma o.
Evet.
Ama insan nefsi buna çok karşı. Yani ben bakıyorsun, yani insan nefsinin şeyi var işte. Yani böyle mesela bir de bazı insanda parasızlık korkusu oluyor böyle. Korkuyor. Gerçekleri de korku yönetiyor onu. Böyle insanlarda da bu yani iman, ihsan, cömertlik şeydir. Yani ihsan insanın kölesi oluyormuş. Yani insan ihsanın kölesi
Amen,
oluyor.
Tabii.
Yani öyle bir şey
İyiliğin
var.
Kölesi.
Kölesi oluyor.
Evet.
Yani insanda ama bu şeydir. Böyle en güzel iyilik karşılıksız iyiliktir.
Tabii.
İlahi rıza için yapılan.
Hatta
hedef.
Bir şey daha var. Hatta siz kardeşinizin ihtiyacını kendi ihtiyacınıza tercih edeceksiniz. Sizin
o ihsan artık tabii.
Ya.
İhsan
ama kardeşiniz daha çok mudur, ona veriyorsunuz.
Tabii.
Hep Neyzen Tevfik aklıma gelir. Ya. Said Halim Paşa demiş ki şu Neyzen'i getirin. Benim torunun sünneti var demiş.
He.
Dışarıdan içeriden pek çok misafir var. Yalnız götürün demiş, hamama bir banyo yaptırın. Berbere götürün, güzel tıraş ettirin. Bir de güzel giydirin demiş. Şimdi Neyzen giydirmişler. Geliyor bakmış orada hırpani kılıklı bir tane dilenci var. Kaptan demiş, kalk çıkar üstündekileri demiş. Kendisini aldıklarını ona giydiriyor. Oğlum diyor, bana alan bulunur da sana alan bulunmaz diyor.
Neyzen ya, müthiş ya.
Müthiş bir ya, şey ya.
Böyle Neyzengen'i böyle geçerken birisi kabadayan birisi ona yol vermemiş. Ben ciğeri beş para etmeyenime yol vermem demiş. O kenara çekilmiş, ben yol veririm demiş. Yani müthiş bir zeka tabii ya.
Tabii çok müthiş bir zeka.
Yani o hakikaten yani o şey olabilmek yani mizahı kullanmış böyle.
Hocam yani, 8 yaşında babası onu şeyde İzmir'de ya 29 Ekim ya 20. Nisan şeysine götürecek. Oradan geçerken Konak Mevlevi Hanesi'nde Sema Ayini var. Onu izliyorlar. Orada izlerken saray illetine müptela oluyor Leyzen. Sonra babası onu İstanbul'a getiriyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin saray tedavi merkezinin bir numaralı hastası. 21 yaşına kadar orada tedavi görüyor. Ve tabii okul mokul yok. Ama bu Leyzen Fransızca, İngilizce, Arapça ve Farsçayı bütün klasiklerini anlayacak ve tercüme edecek kadar biliyor. Neden öğrendiğini kimse bilmiyor mesela.
Bilmiyor. Ya şey, ya öyle hakikaten. Ya bunlar bizim kültürel birikimlerimiz, tarih birikimlerimiz.
Evet.
Ya öyle.
Hocam Allah razı olsun.
Allah razı olsun.
Çok güzel bir sohbet oldu, verimli bir sohbet oldu. Ben sizi hiç kaçırmıyorum zaten televizyonlarda. Öyle zannediyorum ki bizim dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz de zevkle takip ettiler.
İnşallah.
Zaman ayırdınız, vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamızla sohbetimizi burada istemeden noktalıyoruz. Ama bir başka iftar saatinde, iftar sofrası programında buluşmak üzere hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.